Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 15 Haziran Salı. Yıl 2021, ay 6, gün 166, Hızır 41.
1442 Hicri, Zilkade 5, 1437 Rumi, Haziran 2.
Günün sözü. İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir. René Descartes.
Günün tarihi. 44 yıl önce bugün, 15 Haziran 1977'de İspanya'da 41 yıl aradan sonra 36 yıl hüküm süren diktatör Franco'nun ölümünden 2 yıl sonra yani ilk serbest seçimler yapıldı.
53 yıl önce bugünse yani 15 Haziran 1968'de Kısmet adlı yelkenlisiyle 3 yıla yakın bir sürede dünya seyahatini tamamlayan denizci Sadun Boro İstanbul sularına girdi.
21 yıl önce bugün 15 Haziran 2000'de ise İngiliz edebiyatı duayeni Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etti.
Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışta Patti Smith'ten Gandhi adlı parçanın bir bölümünü çaldık. Şöyle diyordu, yani bir rüya gördüm. Bay King, eğer ben kral ya da eğer benim affedersiniz ama ben kutsal bir bahçeden geçiyordum. Bütün tomurcuklar düşüyordu yere. Belki şeyler gibi, rüyada şekerler gibi yere düşüyorlardı ve doğa Gandhi, Gandhi diye inliyordu diyor. Ve Gandhi küçük bir çocukken karanlıktan korkardı, annesi de oruç tutar ve onun ayaklarının dibinde dua ederdi. Lambada yanardı o uyudukça. Uyurken de daima kız kardeşlerini görürdü. Beyaz muslinden, Amerikan bezinden ya da tülbentten giymiş giysileriyle. Ve dans ederken görüyorlardı. Görüyordu. Karanlıktan korkuyordu. Böyle gidiyor ama işte küçük adam, uyan uykundan. Ve onlarla sayılarınla getir onları, dize getir. Çoğal ve dize getir diye biten ilginç bir şarkısından bir bölüm çaldık. Patti Smith'in neden çaldığımız için de hikaye avcısına başvuralım, Galeano'nu.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Gezegenden taşınmak gerekecek. Tanrı, Hindistan'ın günün birinde batı tarzı bir gelişme yolunu izlemesini yasaklıyor. tek bir küçük adanın, Britanya Krallığı'nın ekonomik emperyalizmi bütün dünyayı zincire vurmuş durumda. Eğer 300 milyonluk ulusumuz bu modeli benimseseydi, bütün dünyayı çıplak bırakmaya muktedir ıstakozlar olurduk. Mahatma Gandhi, Ekim 1926. Evet, Mahatma Gandhi bunu 1926 yılında söylemiş. O zaman nüfusu 300 milyonmuş. Şimdi 1,5 milyar civarında. 1 milyar 300 milyon. En az 1 milyar daha ilave olmuş durumda. Britanya İmparatorluğu da küçük ama büyük gücüyle devam ediyor. G7'ler arasındaki yerini aldı bile. Çoktan ve dünyayı batırmaya devam ediyorlar. Evet, şimdi bir tarihte bugüne göz atalım kısaca.
1970 yılında bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na üye akışını engellemek ve DİSK'in kapanmasını sağlama amacıyla hazırlanan yasa 13 Haziran'da meclise sunulmuştu. Buna karşı yani bugün DİSK eylem çağrısı yaptı ve 70 bin işçi direnişe geçti. İşçiler Kartal'da Ankara asfaltını kapattı, Haymak fabrikası işgal edildi. Bakırköy'de Londra asfaltını kapattı. Levent bölgesindeki fabrikalardan çıkan işçiler Şişli, Taksim yönünde, Türk Kablo Fabrikası işçileri ise İzmit'e doğru yürüdü. Eylemler ertesi günde büyüyerek devam edecekti.
Evet, 15-16 Haziran olayları diye adlandırılan büyük olaya doğru gidiliyor. 2013'te bugünse Gezi direnişinin son günü idi. Başbakan Erdoğan, o zamanki Başbakan Erdoğan, Sincan'da yaptığı konuşmada "Yarın İstanbul mitingimiz var. Taksim Meydanı boşaldı, boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir," dedi. Bu sözlerden kısa bir süre sonra meydan tarafından parkın önüne çok sayıda TOMA, yani toplumsal müdahale aracı, zırhlı araç, polisin emrindeki ve Çevik Kuvvet diye adlandırılan özel güvenlik kuvvetleri polisi getirildi. Polis önce parkın boşaltılması için anons yaptı ve akşam saatlerinde de meydan tarafından Gezi Parkı'na biber gazı atarak girdi. Böylece Taksim Meydanı'nın ardından Gezi Parkı'ndaki işgal eylemi de son bulmuş oldu. Evet, tarihte bugünümüzde bu. Şimdi bugünün son dakika ya da yeni gelişme haberlerini verelim. Ondan sonra geçelim gündemimize. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK'ya kayıtlı çalışanlar aşı randevusu alabilecekler. İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor dedi. Ve SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun açıklamasını yaptılar. Twitter hesabından yapıyor bakan. İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün. SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun dedi.
Evet, uzun süredir ilk kez gerçekten aşı olun kampanyasına başlandı. Böylelikle Türkiye'de bunu Selim Bey birkaç defa söylemişti. Neden bir aşı olun kampanyası yapılmıyor anlamış değilim diyordu. Ama muhtemelen aşı tedariğinin yetmediğini söylüyordu. Şimdi biliyorsunuz 30 milyon BioNTech aşısı da gelmiş durumda. Türkiye'de aşı yaptıran insan sayısı, iki dozu birden yaptıran insan sayısı da 14 milyona yaklaşmış durumda. Ki son 2-3 gün içerisinde 2 milyonun üzerindeydi. Yani böyle bir radikal bir artış var aşılanma sayısında. Yaş evet. Grupları da aşağıya indikçe özellikle.
Yani şimdi bütün işte, memurlar...
Evet, herkese çağrı yapıyorlar.
Işte, memurların tamamı için yeni bir durum olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belli adresinde, aşı adresinde yer alan anlık verilere göre de 14 Haziran saat 19.30 itibariyle birinci doz 20 milyon. 21'e yakın. İkinci doz 13 milyon, 14 milyona yakın. Böylece toplam doz miktarı da 34 milyon 493.508 olarak gerçekleşmiş. Yani birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saat içinde 781.351 arttı diye bir haber var. Bir günden aldığımız bir haber. Bu arada da bir çağrı var. Türk Tabipleri Birliği'nden Türkiye COVID-19 pandemisinin en kritik anlarından birini yaşıyor. Çok uzun bir bekleyişten sonra aşı tedarikinin sağlanmasıyla neredeyse 1,5 yıldır süren bu derin krizden çıkma şansımız doğdu diyor Türk Tabipleri Birliği. Geçen yıl yapılan hataya düşülmeden bu yaz döneminin en etkili şekilde kullanılması için aşı çağrısı yapıyoruz diyor TTB. Pandemi döneminde akılcı olmayan sağlık politikalarının toplumda yarattığı güvensizlik duygusunun ne yazık ki aşılara karşı da geliştiğini görüyoruz. Ülkemizde kullanılan COVID-19 aşılarının koruyucu ve güvenilir olduğunu ve aşının salgından çıkış yolumuz olduğunu toplumun tamamı aşılana kadar anlatacağız. Aşı tereddüdünün önüne geçilmesi ve halkın aşılamaya teşvik edilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bir iletişim kampanyası başlatılmamış, topluma bilgilendirme yapılmamıştır diyor. İşte dün sadece bir açıklaması, Twitter açıklaması vardı Fahrettin Koca'nın. Bir an önce aşı kampanyası yapılmalı, aşıya dair tüm soru işaretleri cevaplandırılmalı, toplum bilgilendirilmelidir. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye hazırız. Bu kapsamda bir yandan toplumsal bileşenleri harekete geçirmek, diğer yandan sağlık çalışanlarını ve halkı en doğru şekilde bilgilendirmek için çalışmalar yapmaya başlamış bulunuyoruz. Yaz dönemi boyunca tüm yetişkin nüfusun COVID-19 aşılaması eşitlikçi bir yaklaşımla ve etkin bir biçimde tamamlanmalıdır. Bunun için tüm 18 yaş üstü nüfusa güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın günde en az 1 milyon doz aşı yapılması gereklidir. Bu hedefe ulaşabilmek için günlük kararlar vermek ve peyderpey açıklamalar yapmak yerine Sağlık Bakanlığı'nın aşılama sistemini bütüncül bir şekilde ele alan akılcı planlamalar yapması ve somut bir COVID-19 aşılama stratejisi sunmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda tüm yetişkin nüfus en az bir doz aşı olduktan sonra 65 yaş üstü nüfusun ve sağlık çalışanlarının 3. dozları da eldeki bilimsel veriler ışığında planlanmalıdır diyor. Ve şöyle bitiyor Türk Tabipleri Birliği'nin açıklaması, çağrısı. Tüm yurttaşlara bir kere daha kendileri, sevdikleri ve toplumumuz için aşı olma çağrısı yapıyoruz. Daha fazla zarar görmememiz ve hepimizin özlem duyduğu günler için aşılarımızı olalım. Bir de duyuru var. Bununla ilgili sesli bir uyarı var Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan. Onu da duyuralım mı?
Evet, Şebnem Korur Fincancı'dan bir video var. Çünkü Türk Tabipleri Birliği bir kampanya başlattı. Herkese aşı olmaya çalışıyor. İnsanlarımıza ulaşalım, aşısız kimse kalmasın kampanyası diyebiliriz buna.
Evet, bir an önce okuduğumuz çağrıda görülüyor, evet. Kampanyayı başlattı. Şimdi bizzat Genel Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamasını videoda kendi sesinden duyuralım.
Sevgili meslektaşlarım, özellikle son günlerde aşılama hızında gördüğümüz artış sizlerin başarısının bir yansıması. Salgının başından beri sürdürdüğünüz özverili çabalar ve emeğinizin salgınla mücadelenin temeli olduğunu biliyoruz. Çok yoruldunuz, evet. Ama önümüzde bir görev daha duruyor. Tüm insanlarımıza ulaşalım. Aşının önemini anlatalım. Aşısız kimse kalmasın.
Evet, aşısız kimse kalmasın. Halbuki gene de dünya çapında, yani Türkiye'deki durum şimdi bir yeni ivme kazanabilir bu açıklamalar ve kampanyalar ışığında. Ama mesela biraz 2 gün önce sonuçlanan G7 diye adlandırılan dünyanın en zengin 7 ülkesinin zirvesi Cornwall'da, İngiltere'de pazar günü bitti. Ve binlerce aktivist ve protestocunun bu şehir, yani sahil şehrine inmesiyle protestoları arasında dünya liderleri sağlam şeyler açmayı başaramadılar maalesef. Hem iklim için hem de aşı için hedef belirlemeyi başarabilmiş değiller. Bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Özellikle de COVID-19 konusunda üyeler yeni bir COVID-19'un orijinleri, kökenleri hakkında bir araştırma istediler. Ve bir dizi eyleme geçeceklerini söylediler. İlerideki başka pandemileri önlemek için G7 liderleri de bir kolektif olarak 1 milyar aşı daha yoksul ülkelere, dünyanın yoksul kesimlerine dağıtmayı, bağışlamayı vaat ettiler. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer kuruluşların hak kuruluşlarının, STK'ların söylediği gibi 11 milyar doza ihtiyaç var. Bütün dünyadaki aşı hedeflerine ulaşmak için 11 milyar ihtiyaca karşılık 1 milyar vaatte bulundular. Üstüne üstlük o 1 milyar dozluk da şeyin vaadinde 613 milyonunu sadece yeni doz olarak vaat ediyorlar. Yani vaat ettikleri bir şeyi 1 milyarın bile neredeyse yarısından biraz fazlasını yapıyorlar. İnanılacak gibi değil yani. Ve yani Global Justice Now hareketi, küresel adalet şimdi hareketinin başında olan Heidi Chow mesela şey demiş, G7'nin bu meydan okuma karşısındaki, tehlike karşısındaki durumu gerçekten sadece utanç verici demiş. Evet, vahim bir, çok vahim bir durumdan bahsetmek söz konusu. İklimle ilgili G7'nin durumlarına da birazdan geçeriz. Birkaç son dakika haberi daha verelim. O da Doğu Kudüs'te gerilim yeniden yükselmiş durumda. Yahudi gruplar bayrak yürüyüşü planıyla, aşırı sağcı Yahudi grupların bugün Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bayrak yürüyüşü yapmak için onay aldıkları belirtiliyor yeni hükümetten herhalde. Evet. İslimler de bu grupların Müslüman mahallesine girmemesi için toplanma planı yapıyor. İsrail güvenlik güçleri de bölgede güvenlik önlemlerini artırmış. G harfinden geçilmiyor güvenlikten, ama güvenlik dışında her şey var ortada. Gerilim, gerilimin G'si var değil mi?
Geçtiğimiz ay zaten benzer bir yürüyüş yüzünden.
Evet.
Kudüs gününde yine böyle aşırı sağın yürüyüşü oluyordu ve Müslüman mahallesinden de geçiyorlardı. Bugün yaklaştıkça yerinden etmelerle birlikte Müslümanların yaşadığı yerle Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi girişiminden dolayı olaylar başlamıştı. Bu Gazze'ye müdahaleye kadar varmıştı işin sonu. Fakat o dönem Netanyahu hükümeti yaşanan olaylardan, çatışmalardan sonra aşırı sağın yürüyüşünün Müslüman mahalleden geçmesini, eski şehir denilen bölümdeki Müslümanların yaşadığı bölümden geçmesini engellemişti. Şimdi yeni hükümetin ilk sınavı deniyordu. Aşırı sağcıların bayrak yürüyüşü bu sefer, Kudüs yürüyüşü değil. Onlara izin verip vermeyeceği meselesinde izin vermişler. Ama henüz rota değiştirildi mi değiştirilmedi mi bu konuda bir bilgi yok.
Evet, büyük bir gerilim var. Yani BBC Türkçe'nin ve BBC'nin kendisinin de, BBC News'un da belirttiğine göre Doğu Kudüs'te gerilim yeniden arttırmış, bu 4 saat kadar önce gelen bir haberden bahsediyoruz. Bugün Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bayrak yürüyüşü olacağı. Yani İsrail'de bazı grupların İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki 6 gün savaşının yıl dönümünü kutluyorlar. Kudüs günü olarak İbrani takvimine göre. Bugün yapılacak bayrak yürüyüşü de aslında İbrani takvimine göre 9-10 Mayıs'a denk gelen tarihte planlanmış. Ama Doğu Kudüs'te süren gerilimin devamında gelmesi ve Ramazan'ın son günlerine denk gelmiş sebebiyle Filistinli gruplar da barikatlar oluşturmuş ve engellemeye çalışmışlar. İsrail polisi de müdahale etmişti. Böyle bir durum. Yani çok sayıda Müslüman mahallesi, Hristiyan mahallesi, Ermeni mahallesi, Yahudi mahallesi, Ağlama Duvarı, Haram Şerif, Mescid-ül Aksa, Kubbetüs Sahra hepsinin bulunduğu ve en olayların çıktığı Batı Şeria'da da Şeyh Cerrah Mahallesi'nin bulunduğu bir haritada yayınlanmış durumda. Yani bugün yapılacak yürüyüşe onayı yeni hükümetin İç Güvenlik Bakanı vermiş. Acaba Benjamin Netanyahu çok yakında geri geleceğiz, geri geleceğiz emin olun diye törensiz filan terk etmişti. Hiç devir teslim töreni de yapmadan yeni başbakana Naftali Bennett'e, aşırı sağcı milliyetçi. Bilemiyorum. Durum nasıl gerçekleşecek?
Evet, bu yürüyüşün içinden çıkamayacak olurlarsa, yani kötü gelişmeler yaşanırsa gerçekten böyle bir ihtimal söz konusu olabilir gibi ama.
Bir dönebilir değil mi?
Evet. Fırsata çevirmek için elinden geleni kullanacaktır tabii.
Evet. Yolsuzluk.
8 tane sayısı... parti çünkü.
Yolsuzluktan dolayı hapse girmesi beklenirken belki de başbakan olarak 12. seneden sonra devam da edebilir. Her şey olabilir yani. Her şeyin olabileceği bir dünyadan bahsediyoruz. Bir işte son gelişmelere ilişkin bir haberde Erdoğan'ın görüşmesi tamamlandı. Zirve öncesinde Biden'la görüşmesinde 1915 olaylarını gündeme getireceğini söylemişti Erdoğan. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi demiş.
Hamdolsun.
Hamdolsun, evet. Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Bir de olumlu havada geçtiğini belirtmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmesinin ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da görev alıp almayacağına ilişkin de konuştuk. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik ve bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor demiş. Yani kalırız orada ama para isteriz demiş. 1915 olaylarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya da işte demin söylediğim gibi hamdolsun hiç gündeme gelmedi demiş. Ama daha önce kendisinin getireceğini söylemişti. 1915'in soykırım denmesi konusunda hamdolsun gündeme gelmedi demiş. Macron'la da görüşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, ona da değinmiş.
İslam orada karşıtı. Da hamdolsun biliyorsunuz o hakaret etmeler vardı birbirlerine. O da gündeme gelmemiş.
Evet. Ağır hakaretler verdi. Halbuki şeyde ben Britanya'nın başbakanı Johnson'la da görüşmüştür herhalde. Görüştüm bilmiyorum. Ama Johnson hakaretin büyüğünü ettiği bir şiir yazarak başlamıştı göreve geldikten hemen sonra ya da hemen önce bir şiir yarışmasında ağır laflarla bir manzume yazmıştı. Başbakan, o zaman başbakan Erdoğan hakkında, neyse. Bir daha buluşma olursa o şiiri de bulur çıkarır bir yerlerden, sansürlü olarak okuruz. Ayıp bir şiirdi çünkü.
Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şiiri.
Araştırmacı, gazeteci Ömer Mada huzurlarda bulur çıkarır.
Hemen.
Sesli bile verebiliriz aslında.
Sonra işte, kapanmayalım eğer dediğiniz gibiyse.
Yok, sansürleriz.
Çok yarışmasının, ayıp. Şiir yarışmasının galiba Boris Johnson gerçekten 2016.
Evet,
ben 2016'da. Bakıyorum şimdi.
Evet. Neler söylüyor. Neyse. Unutalım hepsini. Hamdolsun.
Tamam. Hamdolsun, evet. Bunu da zaten unutmuşuz.
Unutmuşuz. Bu arada bir başka son dakika haberi de Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in de ünlü mafyanın çöktü tırnak içinde. Paramount Oteli'nde kaldığı ortaya çıkmış. Ve her zaman tüm kalanların söylediği gibi yetkililerin orada kalan çok pahalı bir otel. Yani Bodrum'da firari iş insanı, iş adamı ya da neyse işte Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Oteli'nde Royal Palace'da, Galiyet Sarayı diye de adlandırılıyor. Orada kalanlardan biri bütün savcılar, yani Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu Yargıç, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, işte gazeteci Veys Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı gazeteci ve o dönemin Muğla Emniyet Müdürü'nün bedava tatil yaptıklarını iddia etmişti. Mafya lideri Sedat Peker videolarında ve tweetlerinde. Peker'in açıklamalarından sonra otelin kurucusu Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras da babasının vefat ettiği gün Cihan Ekşioğlu da otelimize devletin tankıyla girdi demişti. Babasının vefat ettiği gün. Şimdi Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İsmail Demir de, Profesör Demir de Paramount Oteli'nde kaldığınız doğru mu sorusuna beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum diyor. Yani son zamanlardaki son bir yılı aşkın bir süreden beri bu tarz iddiaların hepsine tanımıyorum, bilmiyorum. Bir arkadaşım.
Beni birisi, evet söyle gerçekten.
Bir başkaları, arkadaşım, bir tanıdığım diye. 10 küsur yıldır tanıdığım bir aile dostum. Abi gel pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım demiş. Sahibi bir gün geldi, göründü orada diyor. Cihan Ekşioğlu değil mi sorusuna da ne demiş savunma sanayi başkanı? Şimdi siz söyleyince bakıyorum Ekşi olması lazım, öyle görünüyor demiş. Hafızaları da zayıflatan bir pandemik durum. Ekşioğlu'nun savunma işi yaptığıyla ilgili ha arkadaşlar şimdi bilgi verdiler. Bu arkadaşla ne ilgimiz olmuş? Savunma işi yapan birisi var sizi çağırıyor deseler zaten sıcak bakmayız. Benim durumum net olarak bu demiş. Tarihin kayda geçecek kadar muğlak bir açıklamasını net diye nitelemiş. Tarihe geçebilir mi? Daha muğlak hiçbir şey yok ve benim durumum net olarak bu demiş kendisi. Masrafları sizi davet eden Ali Tunga karşıladı öyle anlıyorum demiş. O da yıllardır tanıdığımız bir arkadaş bu. Pek tatil falan yapmıyoruz onu da biliyor. Çocuklarla gittik. Pandemi ortamı tenha olduğu için emniyetli olsun. Bak güven meselesi gene. İsrail'de de güven, Türkiye'de de güven. Bodrum'da değil mi bu?
Evet, oradaymış. Bu arada ses kayıtları da çıktı bu arada. Veys Ateş'in. Biliyorsunuzdur dün Fatih Altaylı yazdı. Kendisini Sezgin Baran Korkmaz arayıp... ses kaydı olduğunu söylemiş. Veys Ateş'le yaptığı, kendisinden para istediğini, 10 milyon euroluk talepte bulunduğunu vesaire. Fatih Altaylı şey demiş, utanç verici duyduklarım diyor. Yazmış yani, tehdit, şantaj iddiaları, kriminal nitelikte suçlamalar akıl alır gibi değil demiş. Kendi televizyonundaydı. Son bir kez herhalde yanıt vermesini isteyeceklerdir yönetim için demiş, Habertürk yönetimi için. Ama durum iyi değil diyor yani.
Görmedim, tanımadım. Bir arkadaş geldi Kıbrıs'ta öyle tesadüfen karşılaştık falan diyorlar. Öte yandan Kıbrıs demişken Çakıcı'ya Kıbrıs yolları gözüktü diye de bir haber var. Hı. Yani bir yorum var daha doğrusu.
Ona hep deniyordu ya zaten Türk gladyosunun karakolu diye Kıbrıs için. Yani yaşananlara falan bakılacak olursak zaten gerçekten böyle yani. Şaşırmam o yüzden Kıbrıs'a giderse.
Evet şimdi TN4'te yazı var. Yine edinilen bilgiye göre Çakıcı durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacakmış. Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanacak yeni adresi. Neresi? Yavru vatan. Organize suç örgütü lideri yurt dışından yayınladığı video kayıtları ve sosyal medya mesajlarıyla ülkede gündem yaratmaya devam ediyor halen diye
Herhalde onunla ilgili de mi bir açıklama gelecek? Ne olacak? Ama
Tanımıyorum.
kendisini Türkiye'den daha güvende Kıbrıs'ta hissetmesi de, yani Kuzey Kıbrıs'ta hissetmesi de orayı da yurt dışı demiş bu arada, ona da şaşırdım.
Yavru vatan, yurt dışı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar mevcut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iş insanı Yıldırım Demirören, organize suç örgütü liderinin asıl hedefinde olanlar diye yazmışlar. Tolga Şardan
Bu arada
yazıyor.
Sedat Peker de dün gece saatlerinde bir tweet attı. Biliyorsunuz Biden Erdoğan görüşmesini bekliyordu yeni açıklamaları için. Kaç gündür bir şey paylaşmadım. Ancak bundan
Helalleşmek
son,
için değil mi? Ha öyle mi? Ha o da bir son dakika haberi.
evet, kaç gündür bir şey paylaşmadım. Ancak bundan sonrasında söz veremem diye yazdı.
Ha, evet ilginç. Evet yani Tolga Şardan'ın yazısında net olarak söyleniyor. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama Sedat Peker'in bu hale dönüşmesinin ana etkenlerinden biri olan diğer bir suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı bir anda ortadan çekiliverdi. Sus ve piyasadan kaybol talimatı. Ben de merak ettim diyor, araştırdım ve sorunun yanıtına ulaştım. Ankara ve İstanbul çevrelerinde tahribde bulunmuş. Birileri Çakıcı'ya sus ve piyasadan çekil demiş. Yeni adres yavru vatan. Evet, öyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Orada da tabii Türkiye tarihinin önemli şeylerinden biri, cinayetlerinden biri gazeteci Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere pek çok faili meçhul cinayet, saldırı, kara para aklama, sanal kumar, kumarhanelerle ilgili pek çok iddialar mevcut demiş. Bir de Çakıcı ve Peker burada ya Sarallar nerede diye soruyor. Çünkü bir de öyle İstanbul'da yeraltı dünyasının önde gelenleri arasında iki isim dikkati çekiyormuş. Burhanettin ve Alaaddin Saral. Herhalde kardeşler ya da aynı aileden. Bir de Cihan Saral varmış. Üç kişinin öldürüldüğü bir kafe baskını Etiler'de 2016. Kırmızı bültenle aranıyormuş. Üsküp'te yakalanıp ülkeye getirilmiş. Bazıları da aileden halen yurt dışındaymış. İşte o da başka bir yazının konusu olsun demiş Tolga Şardan. Peki, gün son dakika haberleri şimdilik bu kadar. Çok oldukça yoğun. Devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Saat 8:40 ve ne çalıyorduk?
Cenk Erdoğan'dan Kara Gider şarkısını çaldık sizlere. Neden çaldık diyecek olursanız, müzik üreticileri için bu pandemi döneminde yaşadıkları, müzisyenlerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar için gerçekleşecek olan 19 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan dayanışmaya çağırıyoruz etkinliklerinin tanıtımını yapmak için çaldık. Dayanışma yaşatır sloganıyla müzik emekçileriyle dayanışma konseri bu cumartesi saat 19'da olacak ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Gecenin sanat yönetmenliğini Muammer Ketencoğlu üstleniyor.
Ketencoğlu.
Ketencoğlu, pardon. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Açık Radyo, İklimler ve Atölye Şiraz'ın katkılarıyla düzenlenecek gecenin moderatörlüğünü ise Cenk Güray gerçekleştirecekmiş.
Evet, burada Cenk Erdoğan dinledik. Kara Gider şarkısını azıcık bir bölümünü dinletebildik. Yani pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle sahneler, kültür merkezleri ve toplu eğlence mekanları kapalı. Konser, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler de yasak. O zaman da binlerce müzisyen geçimini sadece bu alanlardan sağlayan, onlar için maddi anlamda yıkıcı olmaya devam ediyor. Temel gereksinimlerini dahi karşılamakta güçlük çeker hale geliyorlar. Hatta zor bir dönem intiharlar bile oluyor. Bu zorlukları bir nebze hafifletmek amacıyla müzik emekçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz diyorlar. Muammer Ketencoğlu, Ercüment Gürçay, moderatör de Cenk Güray oluyor. Evet, çok sayıda tanıdık, tanımadık, bildik, pek çoğunu
Evet.
bildiğimiz muazzam bir grup.
Oldukça kalabalık bir liste gerçekten.
Evet, Açık Radyo'nun programcıları arasında da birçok isme rastlamak da mümkün. Bu da bize gurur veriyor.
Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından olacağını bu cumartesi saat 19'da bir kez daha hatırlatmış olayım.
Evet, öyle. Şimdi yolumuza devam edelim.
Bir minik duyuru daha yapabilir miyim?
Tabii.
Şimdi biliyorsunuz 15-16 Haziran'ın yıl dönümü, yani büyük işçi olaylarının, işçi isyanının aslında yıl dönümü. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da her yıl olduğu gibi bu yılda bir etkinlik programı gerçekleştirdi. Çok sayıda ilde, bölgede eylemler olacak ama bu yıl biraz farklı olarak bir de interaktif harita yayınladılar. Yani 1970 yılında 15-16 Haziran'da gerçekleşen büyük işçi yürüyüşünün güzergahları var bu interaktif haritada. İstanbul haritası üzerinde nereden nereye, hangi gruplar yürüdü, olaylar nerelerde yaşandı, bütün bunları gösteren böyle bir haritayı da DİSK'in kendi sitesinden disk.org.tr'den görebilirsiniz.
Evet, bir duyuru da şeyi de belirtelim. Bugün saat 11'de Deniz Pak'ın programında, Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında hidrobiyolog Levent Artüz'de deniz salyası ya da bilimsel adıyla müsilaj hakkında etraflı bir konuşma yapıldı. Onu bildirelim ve dikkatleri oraya bir kez daha çekelim. Çünkü müsilaj meselesi de yakın geleceğimiz için son derece büyük bir tehlike oluşturuyor pek çok. Yani yalnız Marmara değil, Ege'yi de hatta Karadeniz'de kapsayan, yani Türkiye'de yaşayan insanların ve canlıların, bütün deniz canlıları başta olmak üzere pek çok canlının da hayatını birinci derecede ilgilendiren bir tehlike. Bu konu üzerinde de en çok çalışan insanlardan biri olan hidrobiyolog Levent Artüz de konuşuyor Deniz Pak dostumuz. Yani Marmara'nın ta 1989'da neden öldüğü, yani Marmara Denizi'nin eski günlere geri dönüş şansı olup olmadığı, şu anda bir ceset çürümesi mi sembolik anlamda, metaforik anlamda yaşandığı, Karadeniz'i, Ege'yi ve Akdeniz'i bekleyen olası senaryoların neler olduğu, Bodrum'da görülen sümüksü yapının müsilaj olup olmadığı, uluslararası bunun bir krize yolu açıp açmayacağı, müsilajın bundan kurtulabilme şansımız olup olmadığı, açıklanan acil eylem planına rağmen Marmara'nın hala bir foseptik çukuru olarak kullanılmaya devam edip etmediği ve bir de bundan sonra bizi neyin beklediği, yani bunların iyi günlerimiz mi yoksa bundan sonra daha da kötü olabilir mi gibi sorulara da bilimsel yanıtlar aramaya çalışan kapsamlı bir program. Saat 11'de Deniz Aşırı programına kulak verebiliriz. Evet, şimdi şeye bakalım. Yani okyanuslarda yani liderler zirvede iklim taahhütlerini yenilediler ama bunlar için gerekli fonları sağlamanın yakınından bile geçmedikleri uzmanlar tarafından doğrulandı G7 zirvesi. Günün en önemli şeyi. Ve Roger Harbin, BBC'nin çevre analisti, yayınladığı yazıda durumun gayet vahim olduğunu ortaya koyuyor. Kısa, özlü bir analiz getirmiş. Ve yani bazı ilerlemeler yaptı. Özellikle kömürün geri bırakılması, kömür çıkarmanın diye. Yani bütün endüstri devriminin başında olan ve emisyonları korkunç bir şekilde yükselten kömürün azaltılması için, ama onun bile yeterli olmayacağını ve Zenginler Kulübü'nün kim bir kaçıncı defa yılda 100 milyar doları yoksul ülkelere, bu küresel ısıtmadan çeken yoksul ülkelere hiç çok çok düşük katkıları olmasına rağmen en hayatları mahvolan, yaşarken cenazeye dönüşen ülkelerden bahsediyoruz, tarih olan, onlara destek vermeyi ihmal ettiği gibi çok önemli tespitleri var Roger Harbin'in.
Yani kendileri aslında 2020 yılında her yıl 100 milyar dolar destek vereceğini söylemişti zaten G7. Şimdi gene aynı kararı aldılar, yeni bir karar almış gibi bir de. Ama onu da uygulamıyorlardı zaten. Özellikle evet. pandemi döneminde onu da uygulamamışlardı. Daha önce alınan biyoçeşitlilik anlaşması vardı. Alınan dediğim işte yapılan. Hiçbir hedefe ulaşılamadı raporu gelmişti 10 yılda. Ve hala karbon salımlarında da istenilen hedeflere ulaşılamadı. Böyle yani.
Evet evet yani tamamen bir laf salatası, laga luga işte maalesef öyle bir durum var. Yani bununla ilgili mücadele eden aktivistler, kampanya yapanlar çok ciddi bir şekilde hiç tümüyle hatta olağanüstü güzellikte şeyler de yaptılar. Sırf laf ve hiç pantolon popolarında pantolonları bile yok diye gösteren ve altları çıplak vaziyette kocaman dudaklı maskelerle müthiş eleştirdiler iklim aktivistleri. Harika gösteriler yaptılar.
Pantolonsuzlar. Bunun Fransızcası nasıl oluyor?
Sans-culot.
Evet. Sanki başka bir şey. Sans-pen falan gibi bir şey mi acaba?
No trousers diyorlar. All mouth and no trousers İngilizcesi. Yani sırf laf ebeli ama altında iç çamaşır bile yok diye bütün şeyler açığa çıktı diyorlar. Çok önemli aslında çünkü yani bayağı en ilginç olan şeylerden bir tanesi Laurence Tubiana, daha önceki Fransız iklim görüşmecisi ve bu şeyde büyük rol oynayan, Paris İklim Anlaşması'nın 2015'te büyük rol oynayanlardan birisi Laurence Tubiana şey demiş. Yani belki günün sözü bile olabilir. Yani iklim krizlerinin tam bir fırtına oluşturdu. Perfect storm olduğu bir yerde dünyanın en zengin demokrasileri bir planla ortaya çıktılar. Planları da şu, bir plan yapacağız. Bir plan yapma planıyla ortaya çıktılar demiş Laurence Tubiana ki çok doğru. Yani şu da var. 20 yıl önce G7 zengin ülkeleri iklimin kaderini gerçekten belirleyebilirlerdi. Şimdi o ortaya çıkıyor. Hala aynı durum var. Üstelik de diyor şimdi Roger Herben BBC'de Hindistan'ı da listeye koymalıyız. Durun bakayım. Evet Endonezya'yı da, evet Brezilya'yı da, evet Türkiye'yi de, Nijerya'yı da, Güney Afrika'yı da. Ha bir de evet Çin var diyor. Bütün bu uyanan devler de...
Unutulan küçük bir ayrıntı.
Evet, unutulan küçük bir ayrıntı.
Ama evet. Hamdolsun bir plan yapacaklar.
Yapacaklar, evet. En çevreci onlar zaten. Böyle bir vaziyet var. Ve daha da ilginç bir şey var. Okyanuslarda plastik kirlenmesinin beklenmeyen feci bir sonucu daha ortaya çıkmış. İstilacı türler oluyor ya özellikle... Yücel Sönmez çok bahsediyor bundan Akdeniz'de, Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz'de görüldüğünü. Plastik çöplerin üzerinde rafting yapıyorlarmış.
Sörf yapıyorlar resmen.
Sörf yani. Yapıyorlarmış ve gittikleri uzak bölgeleri mahvettikleri belirlenmiş. Guardian'da çok tüyler ürpertici
bir çok haber ilginç var. Bir haber bu gerçekten. Evet, açıkçası hiç düşünmemiştim bu şekilde yayılabileceğini. İstilacı türlerin ya da bakterilerin daha küçük.
Evet ilk defa yapılıyormuş bu şey. Ama böyle maalesef.
İsmi de güzel. Plastik rafting. Yani bu rafting hem işte, suda yapılan sporlar hem araba yarışları için kullanılır. Böyle arabayı çevirme işte falan için. Bunu plastik rafting diye okyanuslar arası yani binlerce kilometre yol kat edebildiklerini bu şekilde söylüyorlar.
Ve ispatlıyorlar bunu bilimsel araştırma aslında bu son derece çarpıcı bir bilgi. Yani bu Guardian gazetesinden mesela şeyi falan da anlatıyor işte Japonya'nın bu Daiichi şeyinde o tsunami ile beraber 5 milyon ton pisliğin denize akmasından sonra debrinin kaybolmadığı, debri dedikleri işte bu atıklar bütün Pasifik'i geçti. Hawaii, Alaska, Kaliforniya ve onunla beraber de 300 yerli olmayan türde bayağı otostop yapıp ya da rafting yapıp gelmişler. Onun izlerini sürüyorlar. Okyanusa yayınlanma ve yani Steinhardt Müzesi, Natural History, Tel Aviv Üniversitesi'nden, Steinhardt Üniversitesi Müzesi'nden, Doğal Tarih Müzesi'nden Profesör Bella Galil açıkça ortaya koyduk diyor. Yani evrim, deniz evrim coğrafyası ve ekolojisinden çok acayip şeylere varmış.
Evet, ayrıca bir Avustralya özür dilerim. Avustralya'dan deniz üzümlerinin Akdeniz'e 1990'larda geldiği bu şekilde evet, söyleniyor. Evet. Akdeniz yani Süveyş kanalından da geçip buraya kadar gelmiş.
Tamamını evet. Yani bu durumun ne kadar vahim olduğunu bu G7 farkında diye eğlenip duruyorlar ama yani olacak iş değil aslında. Bir başka da çok önemli bir haber daha var. Gene Guardian'da Michael Field imzalı. Yani dünyanın en verimli balıkçılık bölgesi Güney Pasifik'te. Yani ne kadar yerlilerin doğayla olan ilişkisindeki o olağanüstü uyumu hep söylüyoruz ama lirik kaçıyor. Her türlü şeyi yapıyorlar aslında. Bir ortak paylaşım, en kalabalık ailelere en fazla topluca tutulan balıkların deniz ürünlerinin paylaştırılması gibi yöntemlerle muazzam çalışan bir sistemin nasıl şimdi benzersiz ve korkunç bir tehdit altında kaldığını, çünkü kaçak avcılık, işte o Seaspiracy filminde de çok net olarak evet, gördüğümüz karanlıkta avlayan ve bu da dünyanın en büyük tehditlerinden birini oluşturuyor diye çok ayrıntılı bir haber var. Michael Field imzalı. Biraz okurken insanın uykularını kaçırabilir, kabus gördürebilir ama gerçekte bundan ibaret yani. Bir başka kabuslu haber vereyim. Yani atadan kalma binlerce yıllık yöntemlerle avlanan, mükemmelen demokrasi kuran yerlilerin üstüne giderek ağırlaşan ölçüde çökülmüş illegal balıkçı mafyası günün tabiriyle çökmüş durumda. Ayrıca
başı da Çin çekiyor.
Evet, başı Çin çekiyor.
Ve %500 gemi sayısı artmış. Bunlar fabrika, dev fabrika gibi gemiler gerçekten. Çıktı mı inanılmaz bir balık veya her ne canlıyı yakalıyorsa bunları yakalayıp hemen orada konserveleyebiliyor dahi.
Evet, ve köle çalıştırıyorlar. Düpedüz evet, köle yani. Hatta siyanedeni falan da denize atıp öldürüyorlar da. Onları bile biliniyor yani. Çok ağır bir durum var. İngiltere'den de müthiş bir haber var. Nehirlerinde illegal lağım deşarjları, tıpkı işte Ergene ve diğer başka bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'nin başta Marmara olmak üzere Gediz filan. Aynı şeyin İngiltere nehirlerinde de lağım deşarjları resmi verilerin hükümetin gösterdiğinden 10 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Nasıl?
O da en az.
En az. Evet.
Ölçülebildiği kadarıyla.
O da çok acayip yani.
Tabii maliyet meselesi. Orada çünkü bir de özel şirketler devreye giriyor. Su şirketleri yani. Bu kanalizasyonları falan yapan.
Tabii tabii. Hepsi o kocaman böyle muazzam yığınlar da çıkıyor hatta. Evet. Tüm lağımları tıkayan filan.
Yani neyse, kapitalizmin aslında gerçekten nasıl işin içinden çıkılmaz bir sistem olduğunu gösteriyor. Hem bu haber yani Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını bir yandan görüyoruz. Ya bir yandan mesela gene Guardian'da Teria Rio Francos'un çok önemli bir haberi var. Onda da mesela elektrikli yenilenebilir enerjiye geçişin en önemli şeylerinden bir tanesi elektrikli araçlar. Örneğin bunun akülerinde kullanılan lityum madenlerinin ne kadar tahripkar olduğunu, hem yerli halklar için hem çevre için, hem bu madenin çıkarılmasının, hem burada da köle emeği meselesi var. Mesela Şili dünya üretiminin 1/4'ine yapıyormuş. Korkunç koşullar, orada muazzam bir çevre felaketi var diyor. Aslında böyle bir sarmal var, çıkmaz sokaktan söz ediyoruz. Yani sadece arabalarımızı değiştirmenin, yani bunun bile sürdürülebilir olmadığını, benzin yerine elektrikle çalışan arabaya geçmenin bir çözüm olamayacağını, toplu taşımaya geçmek, araba sayısını azaltmak, bu elektronik cihazların sayısını azaltmak vesaire gibi çok daha radikal işte ihtiyaç var. Ama bu tabii kapitalizm içerisinde ne kadar mümkün göreceğiz.
Evet, yani Açık Gazete'nin adını değiştirmeye karar verdim. Açık Kabus diye devam edeceğiz bundan sonra. AK programı Açık Kabus. Yani maalesef bütün bu haberler giderek artan sayıda sayılı gazetelerde ve dergilerde çıkıyor. Ama tümüyle bilimsel araştırmalara ve araştırmacı gazeteciliğe dayanıyor ve durumu ancak topluca mücadele ederek kurtarabileceğimiz de açık. Şimdi bir haberde İstanbul Üniversitesi uzmanları İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı 7 Emin Limanı'nda müsilajı yerli deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardığı belirtiliyor. Bu haberi takip edeceğiz. Önemli, iyi bir gelişme gibi gözüküyor ama bütün Marmara'nın bu çok kapsamlı yüz ölçümü içinde ne kadar başarı kazanacağını ayrıca tartışmak lazım.
Asıl tabii bir de tartışmanın yönünü gerçek çözümlerden, yani okyanus, denizi ve okyanusları kirletmemek olduğundan da saptırmaması. Çünkü bu teknolojik çözümler biliyorsunuz iklim meselesinde de çok sık. Karbon yakalama yöntemleri, tamam bulduk artık karbon salmadan da fosil yakıt kullanabiliriz. Böyle şeyler söylene gelir. Bu henüz bir araştırma. Evet. Yani sınırlı bir araştırma. O yüzden
olumlu karşılıyor ama ihtiyat payı da bırakmak gerekiyor gerçekten. Boğaziçi uzmanları tarafından Marmara'nın bazı bölgelerinde bakteri oranının normalin 1000 hatta 1500 katı yükseklikte, oksijen oranının da %80 oranında düşük çıktığı saptanmıştı. Bunun haberini vermiştik sesinden de, hatta Doktor Berat Haznedaroğlu'nun. Bir başka ürkünçlük daha var, dudak uçuklatıcı. İzmir'in Çernobil'i diye adlandırılan Gazi Emir'deki arazide uzun, çok ayrıntılı programlar yapmıştık Açık Gazete'de de, bu konuyu çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Radyasyon oranı yeniden ölçülmüş. Belediye başkanı bizzat Halil Arda ile çevreci avukat Arif Ali Cangı tarafından ve normalin 7291 katı çıkmış radyasyon.
İnanılmaz bir şey gerçekten.
Kapatalım mı? Yani bakteri, o zararlı bakteri oranının 1000-1500 kat daha yüksek olduğu, oksijenin de %80 oranında düşük çıktığı saptandıktan sonra da radyasyonun normalin 7000 katından fazla, 7291 kat.
Hı? İzmir'de. Aynı yerde, evet. Ol diye anlaşılmasın,
evet.
Diye.
Bir... Evet, evet. Bir de kuraklık haberimiz var. Bal üretimi merkezlerinden Diyarbakır'da arıcılığın kuraklık yüzünden bitme noktasına vardı. Üreticilerin de iflasın eşiğine geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Garapaylan'ın verdiği bir yazılı soru önergesinde yer almış. Ne yapılması düşünüyor diye soruyor. İşte bir de şey duyurusu yapalım ve bitirelim Açık Kabus'u. 120'yi aşkın örgütten 19 Haziran tarihi için bir miting çağrısı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, direniyoruz diyorlar. 120'yi aşkın örgütün ortak imzasıyla 19 Haziran günü miting var.
Şimdi, İstanbul Maltepe'de saat 13'te.
Evet, onu da verip bitirebiliriz. Bugünkü kabusumuzun, kabus gibi programımızın bir saatini bitirmiş oluyoruz.
Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet. Merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın ikinize de.
Evet, Ufuk Turu'nu öncelikle üzerinde de zaman zaman konuşma fırsatı bulduğumuz Peru'dan başlatalım. Peru seçimleri.
Evet, Peru seçimleri geçen hafta bahsetmiştik. Daha sonuçlar çok yeniydi salı günü. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen durum kısmen açıklığa kavuşmuş halde. Çünkü ikinci tura kalan iki aday arasındaki fark hakikaten çok düşük. Solun adayı Pedro Castillo, bir ilkokul öğretmeni ve özellikle yerlilerin ve köylülerin, Peru'nun biraz kenarda bırakılmış kesiminin desteğini alan Pedro Castillo, diğer aday hapiste olan babası eski cumhurbaşkanı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kendisi de 16 ay tutuklu kalmış, koşulu sarılmış olan Keiko Fujimori'nin önünde sadece 49 bin oy farkla önünde. Yani birisinin oyu %50,13, diğerinin oyu %49,87. Tabii ki Fujimori oyların yeniden sayılmasını talep etti. Yeniden sayılıyor. Fakat Avrupa Devletleri Birliği Teşkilatı, Amerika Devletleri Teşkilatı gözlemcileri seçimlerde dikkat çekici bir hile, usulsüzlük olmadığını tespit ettiklerini söylediler. Ama Fujimori 200 bin civarında oyun iptal edilmesini istiyor. Yani bunların da hemen hemen hepsi uzak Ant bölgelerinden gelen ve tabii yerlilerin yoğun olduğu bölgelerden. Dolayısıyla da Castillo'ya yönelik oylar olma ihtimali çok yüksek. Keiko Fujimori bundan önceki seçimlerde de, 2017'deki seçimlerde de ikinci gelmiş. Gene az bir fark, bu kadar az değil ama gene az bir fark olmasına rağmen o da gene seçim sonuçlarını tanımadığını ilan etmişti ve bu epey bir uzun sürmüştü, bu tanımamazlık tavrı. Daha sonra bundan pişman olduğunu belirtti ama şimdi aradaki çok düşük olan oy farkı onu yeniden bu seçim sonuçlarına itiraz etmeye devam etmeye teşvik ediyor.
Ama hiç de bir kanıtta ileri sürmüyor değil mi? Herhangi bir hile kanıdı.
Hile kanıdı öne sürmüyor. Söylediği daha çok işte o bölgedeki seçim listelerinin yanlış tutulduğu gibi iddialar ama bunlar somut, dediğim gibi belki varsa bile bunlar en azından kendi sunduğu belgeler seçim komisyonu tarafından incelenip bir haftadır reddedilmiş durumda. Yani seçim komisyonu şu anda belki bazı iddialarda bazı bültenleri, şeyleri, oy pusulalarını iptal etmiş olabilir. Çünkü aradaki fark 90 binden 49 bine indi. Önceden 90 bindi, şimdi 49 bine indi. Ama açılan sandık sayısı da, sayıyı özellikle böyle detaylı veriyorum, %99,93 açılan sandık sayısı. Yani artık çok az sandık kalmış durumda sonucu değiştirmek için. Yurt dışından gelen 1 milyon civarında oy geldiğini okudum. Onların sayımları da bitmiş durumda. Çok uzak bölgelerden, Ant bölgelerinden gelen sandıklar geç geldiği için biraz gecikme olmuş olabilir. Bir de tartışmalı sandıklar var büyük ihtimalle. Fakat görünen o ki şimdilik Pedro Castillo seçimleri kazanmış gibi gözüküyor. Yalnız Peru'da bu seçimler Fujimori iktidarının yeniden geri gelmesine yol açan ikinci turda bu kadar yüksek oy almasına yol açan etmen Pedro Castillo'yu Peru sağ çevreleri, burjuva çevreleri, geçen hafta bahsetmiştik, bir tür komünist, orayı Chavez, Evo Morales gibi bir figür olarak tanımladıkları için korkuyla oy verdiler. Çünkü çoğu Fujimori ailesinden nefret ettiği gibi kızının da hapse girmesine neden olan şikayetleri yapan çevreler bunlar aynı zamanda. Mario Vargas örneğin Fujimori ailesine karşı en büyük kampanya yapmış kişi, seçimlerden 2-3 ay önce Fujimori'nin kızına oy verilmesi çağrısında bulundu. Komünizm veya sol veya işte tehdit geliyor korkusu içinde. Çok bölünmüş bir ülke Peru. Hakikaten çok bölünmüş bir ülke ve siyasal olarak istikrarsızlık da had safhada. Şöyle bir örnek vereyim. 2017 seçimlerinde Fujimori, Keiko Fujimori'nin seçimlere girdiği, ondan evvelki seçimlere de, 2013 seçimlerine de katılmıştı. Onda da kaybetmişti. Bu seçim, o 2017 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olan, başkan olan Pablo Kuczynski, Eylül 2017 ile Mart 2018 arasında ancak başkanlık yapabildi. Şu meşhur Lula'nın da ve devamcısı olan kadının adını unuttum şimdi, Brezilya'daki görevden alındı. Kusura bakmayın. Onların başına dert olan bu Odebrecht skandalı vardı. Sağ sola bütün Güney Amerika'ya yolsuzluk bulaştırmış olan petrol şirketi. Odebrecht'ten para aldığı, eskiden 2012'de bakanlığında para aldığı iddiası karşısında istifa etmek zorunda kalmıştı Kuczynski. Onun yerine gelen yardımcısı Vizcarra da Kasım 2020'de istifa etti. Onun yerine gelen artık senato başkanı mıydı tam hatırlamıyorum. O 5 gün falan iktidarda başkanlığı yürüttü. O da istifa etti ve 16 Kasım'dan beri Francisco Sagasti yönetiyor, başkanlığı sürdürüyor. Yani şu 4 yıllık başkanlık süreci içinde 4 başkanın değiştiği, 3 başkanın değiştiği, 4.'sünün geldiği bir ülkeden bahsediyoruz. İstikrarsızlığın boyutunu göstermek için söylüyorum bunu. Diğer taraftan birinci turla beraber Nisan ayında yapılan başkanlık seçimlerinin birinci turuyla beraber parlamento seçimleri yapılmıştı. Orada da tabii çok parçalı bir meclis yapısı ortaya çıktı.
Lula'dan sonra da Dilma Rousseff'ti değil mi?
Rousseff, tamam, evet. Dilma Rousseff, evet, evet. Teşekkür ederim. Mecliste şu anda 8 parti var. En büyük parti Pedro Castillo'nun, yani birinci parti Pedro Castillo'nun Özgür Peru Partisi'nin aldığı oy, birinci partinin aldığı oy %13,5. Arkasından gelen Keiko Fujimori'nin partisinin aşırı sağ nitelikteki Keiko Fujimori, neoliberal aşırı sağ nitelikteki Keiko Fujimori'nin partisinin oyu %11,3. Ondan sonra Yeni Halk Partisi var. O da ne olduğu belli değil. Daha çok sağ popülist havada. Oyu %9,3. Ondan sonra daha aşağı kadar iniyor. %5 seçim barajı olmasına rağmen bu. Evet. Tabii bu parçalanma aynı zamanda bir etnik parçalanmanın da üzerine geliyor. Çünkü yerli oranının çok yüksek olduğu, diğer ülkelere nazaran Bolivya ile Peru yerli oranın yüksek olduğu ülkeler. Bu yerlilerle büyük şehirlere, Lima gibi büyük şehirlere toplanmış burjuvazi veya beyaz burjuvazi arasında, beyaz orta sınıf arasındaki uçurum çok büyük. Siyasal, etnik, kültürel uçurum son derece büyük. Bakalım, izliyoruz Peru'daki durumu. Pedro Castillo'nun seçimi en sonunda kabul edilecek mi? Ve Keiko Fujimori'nin yeniden hapse girmesi talebinde bulundu savcılık. Çünkü denetimli serbestlik koşullarında serbest bırakıldı ve buna denetimli serbestliğin bu koşullara uymadığı için yeniden hapse girmesini talep etti savcılık. Bu da garip. Yani hapisten babası 20 yıldır hapiste yolsuzluk ve insanlığa karşı suç işlediği için.
Evet.
1990'lardaki yönetim sırasında o Aydınlık Yol isyanını bastırma gerekçesiyle yürütülen büyük kayıplar, yargısız infazlar döneminin bedelini ödüyor. Kızı da bu aynı zamanda o da Odebrecht skandalının bir parçasının olduğu iddia ediliyor. Evet, Peru'da durum böyle. Bir küçük haber, seçim haberiyle geçeceğim. Ondan sonra İsrail'e geçeriz. O da Cumartesi günü Cezayir'de de seçimler oldu. Millet Meclisi seçimleri oldu. Milletvekili seçimleri oldu. Seçimlerin en büyük özelliği milletvekili seçimlerinin bu barışçıl yeter artık hareketi, Hirak hareketinin başladığından beri yapılan ilk seçim, ilk milletvekili genel seçim, katılım ne kadar? %30. Sol partiler, laik partilerin çoğu seçime katılmayı reddettiler. Çünkü bu seçimler sahte seçimlerdir. Esas sistemin değişmesi ve ondan sonra seçim yapılması gerekir. Yoksa bu makyaj seçimleridir diyerek seçimlere katılmayı reddettiler. Daha önceki seçimlerde mesela Cumhurbaşkanı seçiminde de katılmayı reddetmişlerdi. Onda katılım %35'ti. Bir önceki seçimlerde %40'tı. Şimdi %30'a düşmüş durumda. Kabili bölgesinde çatışmalar olmuş. Hatta çoğu seçim sandığı yakılmış, iptal edilmiş. Oradan silme sıfır katılım çıkıyor. Cezayir kentinde de bazı bölgelerde çatışmalar, protesto gösterileri olduğu ve çatışmalar olduğu haberleri var. Bakalım seçim sonuçları 4 gün içinde ortaya çıkar diyorlar. İslamcı Parti'nin seçime katıldığı, dolayısıyla da az katılım nedeniyle İslamcı Parti'nin mecliste ciddi bir varlık göstermesi bekleniyor. Bakalım. Ama %30 katılımın olduğu ve toplumun büyük çoğunluğunun artık bu rejimin meşruiyetini bütünüyle reddettiğinin işareti bu aynı zamanda.
Evet, %30 katılıma rağmen 4 gün sonra mı açıklanıyor sonuçlar?
Evet. İşte artık %30 katılımı. Şimdi tabii bazı gözlemciler bu %30 katılım da gerçekten %30 mu yoksa daha mı düşük diye de iddia edenler bile var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yani %30 zaten başlı başına yeterli bir gösterge. %25 olsa ne olur? Üçüncü gelişme, geçen hafta bahsetmiştik. İsrail'de Netanyahu hükümetinin sonuna nihayet 12 yıldan beri iktidarda olan, aralıksız iktidarda olan Netanyahu'nun başbakanlığına beklenmedik bir şekilde son verilecek mi sorusunu sormuştuk hatırlarsanız. Pazar günü yapılan meclisteki güven oylamasında ucu ucuna da olsa Netanyahu karşıtı ittifak adı vermemiz lazım. Çünkü bunu başka türlü tanımlamamız mümkün değil. Evet. Netanyahu karşıtı 8 partiden oluşan Netanyahu karşıtı ittifak mecliste 60 milletvekilinin, 120 milletvekillik mecliste 60 milletvekilinin güven oyunu aldı. Bir milletvekili çekinsel kaldı. Dolayısıyla da hayır oyları, evet oylarının bir altında kaldığı için yeni hükümet 18 ayında başbakanlığını Naftali Bennett'in yürüteceği yeni hükümet göreve başladı. Bu tabii Netanyahu döneminin sonuna gelindiği anlamına gelir mi sorusu herkes soruyor. Çünkü Netanyahu'yu bekleyen son derece önemli yolsuzluk davaları var. Ertelettiği sürekli başbakanken açılmasını ertelettiği, Covid nedeniyle ertelettiği, çeşitli gerekçelerle ertelettiği ve çok ciddi sağlam dedillere, dosyalara dayandığı iddia edilen.
Evet, ayrıca pardon yani keserek ilave edeyim. Haaretz'te ayrıntılı bir yani İsrail'in önemli liberal gazetelerinden Haaretz'te çok kapsamlı bir sızma haberde vardı ki savcıya karşı kimi yerde kabul de etmiş olduğunu gösteren kayıtlar var, ses kayıtları.
Kayıtlar var, evet. Evet.
Bibi Netanyahu'nun. Yani oldu evet. Böyle şeyler diyor.
Evet, evet. Bu hatırlayacaksınız, bu Nisan 2019'dan beri 4. seçim ve hemen hemen çoğu da Netanyahu gitsin mi gitmesin mi seçimleriydi. Artık o hale gelmişti. Fakat Netanyahu tabii bu seçim yani parlamentonun dedeki oylamayı reddetmedi, sonuçlarını reddetmedi falan ama bu hükümeti çok ağır ithamlarda bulunarak başbakanlığı terk etti. Tabii onun gözünde sahte sağ ve İslamcıların dahil olduğu bir komplo söz konusu. Çünkü ilk defa İslamcı parti, Mansur Abbas'ın başında olduğu İslamcı parti, 3 milletvekilli İslamcı parti de bu hükümeti destekliyor ama hükümette bakan olarak hala yer alıp alamayacağı belli değil. Hükümet ilginç yalnız, unutmamak lazım, ilk defa iki sağ partiyle iki sol parti ve diğer dört partinin de desteklediği, iki sağ parti ile iki sol partinin yer aldığı ve ultra ortodoks, aşırı ortodoks partilerin yıllardan beri ilk defa hükümette yer almadıkları bir kompozisyon bu. Yeni hükümetin başındaki Naftali Bennett yakın zamana kadar Netanyahu'nun sağ kolları olmuş bir yerleşimcilik politikasını şiddetle savunan bir sağ siyasetçi ama kendisi biraz merkeze doğru kaymaya çalışıyor. 6 tane milletvekili var Epitop'u, 120 milletvekillik mecliste. Öyle çok güçlü bir konumda değil mecliste. Esas hükümeti kuran güç Merkez Partisi'nin başındaki kusura
Lapid.
Bakmayın.
Yair Lapid değil mi?
Yair Lapid, evet. Yair Lapid. 18 ay sonra eğer hükümet o zamana kadar ayakta kalabilirse Yair Lapid başbakan olacak. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'nı görevini hutbesine aldı. Diğer taraftan 2023'te Yair Lapid başbakan olacak. Diğer taraftan önemli isimler var mecliste. Eski İşçi Partisi'nin önde liderliğini yapmış Benny Gantz Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanlığı yapmış Netanyahu'nun eski destekçilerinden Avigdor Lieberman, sağ, laik sağ olarak tanımlanan Avigdor Lieberman Maliye Bakanı, Likud'dan 2020'de ayrılan Gideon Sear, yeni bir parti kurmuş, Yeni Umut Partisi, o Adalet Bakanı ve Netanyahu'nun en yakın, en canlı düşmanlarından biri olduğu söyleniyor. Onu Adalet Bakanı yapmışlar. Diğer taraftan İşçi Partisi'nin iki bakanlığı var. Biri Çalışma Bakanı, onun da başında İşçi Partisi'nin yeni lideri 57 yaşındaki kadın Merav Mikaelli. O İşçi Partisi'nde bir yükselme olduğu söyleniyor. 7 milletvekili çıkarmış, çökmüş haldeydi. Sosyalist Parti, İsrail'in Sosyalist Partisi Maaret'ten de iki bakan var. Biri bakanlardan biri Arap, İsrailli Arap aynı zamanda. 20 yıl sonra ilk defa Maaret hükümete dahil oluyor. Sol diyebileceğimiz kesimin 13 bakanlığı var. Sağ diyebileceğimiz kesimin 13 bakanlığı var. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bu karmaşık yapıdan? Hükümet ayakta ne kadar zaman kalacak? Tabii çoğu gözlemci Netanyahu cezasını aldıktan sonra bu hükümetin varlık nedeni de kendiliğinden ortadan kalkar ve düşer, parçalanır öngörüsünde bulunuyorlar. Göreceğiz.
Evet, yalnız ilginç olan burada tabii bir de Benjamin Netanyahu'nun Terminator filmlerinden Schwarzenegger'in ünlü sözünü "We'll be back" demiş. Yakında geri döneceğiz demiş.
Yakında geri döneceğiz dedi. Şimdi o şeye güveniyor. Şunu kabul etmek lazım ki bu Nisan ayında yapılan son seçimlerde, en son seçim Nisan'da yapıldı değil mi? Evet. Nisan ayında yapılan son seçimlerde, dördüncü seçimde, iki yıl zarfında yapılan dördüncü seçimde oyların toplamına baktığınızda, yani partilerin sağ sol diye konumlandırıp oyların toplamına baktığınızda %70 sağ oy var. Tabii Netanyahu bu sağ oyların yeniden kendisine dönmesi umudunu besliyor. Yani bu gerçeği de unutmamak lazım. İsrail'de seçmenler ezici ağırlıkla sağ partilere oy veriyorlar. Ultra ortodoks partiler dahil olmak üzere. Ama diğer taraftan da meclisteki bu güven oyu yoklamasının ötesinde ilginç bir şey vardı. Netanyahu'nun adamı meclis başkanlığından gitsin, Likud'un temsilcisi meclis başkanlığından gitsin diye meclis başkanlığını da kaybetti Likud. Ama bu sefer 72 oyla kazandı Yair Lapid'in önerdiği aday meclis başkanlığını. Yani Netanyahu hükümeti kaybettiği gibi meclis başkanlığı da kaybetti. Netanyahu açısından meclis başkanlığı hükümet kadar stratejik öneme sahip. Kendisinin milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme geldiğinde eğer ceza alırsa.
Evet, çok karmaşık bir durum yani.
Evet, tabii bu sol partilerin milletvekillerinin bazılarının görevleri de önemli. Çalışma Bakanı olan İşçi Partisi'nin, ondan sonra bölgesel kalkınmadan sorumlu Maalesef'in bakanının, Arap asıllı bakanının yapacağı işler de önemli. Burada bakalım, yani bu bir deneme. Tabii Netanyahu'ya karşı olmak bir ortak program getirmiyor. Dolayısıyla hükümetin programı da bir gerçek hükümet programı olmaktan ziyade bir dizi niyet beyanı, arka arkaya gelmiş niyet beyanı görünümünde. Ancak o sayede herhalde ittifakı oluşturmuşlar.
Evet, takip edeceğiz. Gerilim de yükseliyor, ona da bakacağız.
Evet.
Peki, bitirirken...
Bu NATO zirvesinden konuşalım isterseniz. Bir iki dakika. NATO zirvesinde elbette öyle büyük, şimdilik daha bitmedi görüşmeler. Biden'ın bugün yanılmıyorsam Putin'le de Rusya'yla da bir ikili görüşmesi var. NATO zirvesinde gündeme gelen en önemli konu galiba, Türkiye'yi bir tarafa bırakalım şimdi, her şeyi Türkiye merkezli görüyoruz. En önemli konu, hemen düzeltmenizi bekleyerek söyleyeceğim.
Ukrayna mı diyeceksiniz?
Evet. Ukrayna.
Ukrayna.
Ukrayna. Mahsus, bu sefer Ukrayna'yı mahsus söyledim. Ukrayna konusu, çünkü Ukrayna masamın üzerine büyük harfle Ukrayna yazacağım zaten bundan sonra. Ukrayna konusunda Ukrayna Devlet Başkanı NATO'ya davet edildiklerini söyledi. Yalnız Biden Ukrayna'nın bu ülkenin üye olabileceğini, fakat üye olması için gerekli koşulları daha yerine getirmediğini, yolsuzluklardan bahsetti. Yolsuzlukların önemli biçimde var olmaya devam ettiğini söyledi.
Zelenski zaten iktidara geleli kaç? 2 yıl falan olmadı herhalde. Ne çabuk böyle şeyler.
Ne çabuk hakikaten ya.
Evet. Ve tabii bu, bilmiyorum, tabii şu anda erken olduğunu söyledi Biden. Herhalde bunu Rusya ile konuşması öncesinde şimdiden bir el açmak, orada bir çatışma alanı açmak istemediği için de söylemiş olabilir. Evet. Ama önümüzdeki dönemde bu Rusya ile Batı dünyası arasındaki, NATO arasındaki önemli ihtilaflardan biri olacağı açıkça gözüküyor. Kolay değil bu ülkenin NATO'ya dahil olması. Çünkü Rusya açısından çok önemli bir tarihi öneme de sahip. Kendisi Rusya'nın kuşatılma endişesinin artmasına neden olabilecek bir, çok artmasına neden olabilecek ve daha gerginliğin artmasına neden olabilecek bir şey. Ama diğer taraftan da tabii belki de NATO'ya girmemesi karşılığında Donbas'taki Rus destekli işgalin, ayrılıkçı işgalin yavaşlatılması, azaltılması, geriye çekilmesi, pazarlıkları yapılacak herhalde artık. Çok konulu bir pazarlık konusu. Bir sınır ihtilafı olan bir bölgesinde Rusya ile doğrudan sınır ihtilafı olan bir ülkenin NATO'ya alınması da, bilmiyorum, NATO ilkeleri açısından da pek mümkün değil gibi geliyor bana.
Evet, her ne kadar her şey mümkün artık.
Ama Avrupa Birliği bu ilkesini çiğnedi biliyorsunuz. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni üzerinde başka bir ülkenin askeri birliklerinin işgal altında bulunduğu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımlanan bir bölgesiyle sorunlu olduğu halde çok ciddi bir toprak sınır ihlali yaşayan bir ülkeyi kendi ilkelerini çiğneyerek üye etmişti. Onun dediğin gibi Ömer, yaşadıkça her şeyin mümkün olduğunu görüyoruz. İyi ve kötü. İyi ve kötü diyelim.
İyi ve kötü,
sadece
evet.
Kötü. Sadece kötü değil, iyi ve kötü, her şey mümkündür. İnsanoğlu her şeyi yapabilir.
Çok teşekkürler, görüşmek üzere.
Merhaba. Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.
Açık Gazete.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bu hayvanlar serisine devam ediyoruz. Hayvan insan ilişkileri ve etkileşimi üzerine konuşmaya. Bugünkü konuğumuzu da siz takdim eder misiniz Yasemin Hanım'a?
Tabii, bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doçent Doktor Yasemin Salgırlı Demirbaş. Hoş geldiniz Yasemin Hanım.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz, merhaba.
Epey bir haftadır insanlarla hayvanların ilişkilerinden bahsediyorduk. En son geçen hafta tilkilerin evcilleştirilmesi üzerine yapılmış uzun soluklu bir Sovyetler Birliği projesinden söz ettik. Ev hayvanları ile ilişkimiz aslında hayvanlarla ilişkimizin belki en yakın olduğu yerler. Kediler, köpekler evimizde bize eşlik ediyorlar. Birlikte yaşıyoruz, aynı mekanı paylaşıyoruz. Fakat şimdiye kadar hep bu ilişkiye insan açısından, kendi bakış açımızla baktık. Hayvanların bakış açısından yaklaşmak söz konusu olsa acaba nasıl bir şey olurdu? Yani kedilerin gözünden, işte mesela pandemi sırasında sürekli bizim evde olmamız nasıl bir fark yarattı, ya da köpeklerin açısından bakmaya çalışsak nasıl anlayabiliriz? Bunları tabii anlamak amatörce bizim yapabileceğimiz bir şeyler değil, ama neyse ki tam bu konularda çalışmakta olan, uzmanlığı bu alan olan insanlar var. Bugünkü konuğumuz Yasemin Salgırlı Demirbaş gibi. Yasemin Hanım'ın iki doktorası var. Bir tanesi Almanya'da Hannover Veteriner Üniversitesi'nden, diğeri Ankara Üniversitesi'den fizyoloji dalında. Hayvanlar ve özellikle ev hayvanlarının özellikleri üzerine çalışıyor. Yasemin Hanım, biraz böyle hayvanlar açısından bakarsak insan-hayvan ilişkileri nasıl gözüküyor diye sormak sizce doğru bir soru mu? Öyle yaklaşılabilir mi?
Çok güzel bir soru olur Güven Hocam. Gerçekten, çünkü insan-köpek ilişkisi, insan-kedi ya da herhangi bir hayvan ilişkisinde çok böyle insan merkezli bakıyoruz. Sorunlar da ondan kaynaklanıyor. Bize gelen davranış vakalarının çoğunda aslında özüne indiğimiz zaman bir anlaşılamama sıkıntısı var hayvanlar tarafından diyebilirim. Yani insanların evde besledikleri hayvanları anlamamasıyla ilişkili sorunlar. Şimdi bir kere yani genel olarak insanlar köpeği çocuk olarak görebiliyorlar ya da tamamen böyle kurt odaklı bir yaklaşım olabiliyor. Ya da işte kediyi küçük köpek gibi görebiliyorlar ya da daha farklı, böyle çok bencil, böyle değişik etiketler yapıştırmayı seviyorlar ya da yakıştırmayı seviyorlar. Dolayısıyla bizim aslında özünde bakmamız gereken pencere onların penceresi. Umwelt denilen bir kavram var aslında. Her canlının kendi özel bir çevresi var ve onun penceresinden bakmamız gerekiyor. Örneğin köpeklerin sosyal obligat canlılar olmaları, sürü hayvanı olmalarına rağmen insanla 40 bin yıllık bir sosyal evrimsel süreci paylaşmaları ya da kedilerin sosyal olmalarına karşı sosyal obligat olmamaları, yani hayatta kalmak için bir sürüye, bir partnere ihtiyaç duymamaları. Bunları biraz anlarsak bence çok daha iyi anlaşabileceğiz. Ve de aslında onların bizimle sorunu yok. Genellikle biz sorun var diye soruna çare arıyoruz, ama bu sorunları yaşamayacağız diyebilirim.
Evet, hatta yani belki köpekler insanları, insanların köpekleri anladığından daha iyi anlıyor falan bile demek mümkün olabilir böyle bakarsak.
Zaten bu konuda çok bilimsel araştırmalar var. Köpeklerin gerçekten insanların duygularını anlama konusunda çok başarılı olduğunu gösteriyor çalışmalar. Zaten iletişimde önemli olan aslında karşındaki insanın ya da canlının vücut dilini, yüz ifadesini anlamak. Çünkü o ifadenin altında her zaman bir duygu durumu vardır. Köpekler bu konuda çok başarılılar. Onlar bu birlikteliğin sonucu olarak bunu çok iyi öğrenmişler ama bizim sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor bu tarz çalışmalar örneğin. İnsan odaklı baktıklarında yani bir insan köpeği ne kadar anlayabiliyor ya da kediyi ne kadar anlayabiliyor bunu irdelediklerinde bilim insanları insanların birçok noktada sıkıntı çektiğini ve aslında çok değerli olan ya karşı tarafa çok açık mesajlar veren vücut dillerini köpeklerin özellikle kaçırdığını gösteriyor. Kedilerde zaten bambaşka bir yaklaşım var. Kedileri biz çok anlamaya çalışmıyoruz. Onlar için uygun ortamları maalesef kurgulayamıyoruz. O kediler için bu sosyal iletişimin ötesine bir de ortam açısından da sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Ama onlar bizi, kediler de köpekler de bizi bizlerin onları anladığımızdan daha iyi anlıyorlar.
Şimdi ben yıllar önce bir uçuşta hatırlıyorum, hava yolunun böyle hani duty free filan şeyler satan bir dergisi vardı. Orada bir cihaz gördüğümü hatırlıyorum. Köpeğinizi anlamanızı sağlayacağı iddia edilen bir cihaz. İşte köpek öyle havlayınca bu diyor, cihaz galiba doğrudan bir çeviri yapıyor. Yani köpeğin havlaması bazında işte köpek size şunu diyor, bunu diyor diye çeviriyor ki biz de iyi anlayacağız köpeğin ne dediğini bize filan. Bana böyle bir şey pek mümkün gibi gözükmüyor doğrusu. Daha ziyade bir hani satış için öyle bir yanlış reklam yapıyorlarmış gibi gelmişti ama bu tür çalışmalar var mı ya da böyle bir cihaz şu anda mümkün mü?
Şu anda böyle bir cihaz mümkün değil, bunu söyleyebilirim. Tabii ki belli vokalizasyonları net bir şekilde ayırt edebiliriz. Örneğin hüsran vokalizasyonu köpeklerde çok net bir vokalizasyondur. Çağrı vokalizasyonu aynı şekilde. Kedilerde de vokalizasyon...
Hocam, vokalizasyon ne demek? Tam anlatayım.
Köpekler, köpeklerin hüsrana ilişkin çıkardıkları sesler diyeyim. Havlamaları ya da havlamaya benzer sesler. Kedilerin sesli iletişimdeki kullandıkları değişik ses tonları ve frekansları bunlar değişik duygusal durumları aslında bize gösteriyor ama vokalizasyondan ziyade aslında özellikle köpekler sosyal hayvanlar oldukları için yani sosyal ilişkiye bağımlı hayvanlar oldukları için daha çok bizimle yüz ifadeleri, vücut dilleriyle iletişim kurmaya çalışan canlılar. Hatta son yapılan araştırmalar çok ilginç bir şey gösteriyor. Köpeklerin belli kaş hareketlerini tamamen insan için geliştirdiklerini öne süren çalışmalar var. Bu masum yüz ifadesi diye adlandırdığımız aslında tamamen karşı tarafa yatıştırmaya ilişkin bir ifade. Dolayısıyla vokalizasyondan daha çok aslında bizim yüzlerine ve genel vücut dillerine odaklanmamız gerekiyor. Onlar daha önemli bilgileri içeriyorlar diyebilirim.
Evet.
Ve herhalde bir köpek için işte iletmeye çalıştığı mesajın anlaşılamaması insan tarafından sıkıntı yaratan, rahatsızlık yaratan bir durum olsa gerek değil mi?
Köpek açısından tabii ki anlaşılamamak çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Çünkü kafası karışıyor. Çok net mesajlar verdiği halde karşı taraftan hiç ummadığı karşı davranışlar geliyor. Örneğin geçenlerde beni bir hasta sahibi aradı. İdrar yapma problemi köpeğinde var, mevcut. Diyor ki köpeğim beni cezalandırıyor. O cezalandırdığı için ben de onu cezalandırıyorum. Şimdi bu bir etiketleme. Köpek idrarını yapıyorsa eğer ortama, bir kere bizim için idrar yapma her koşulda fizyolojiktir. Bunu biz açıklarız ve bize bir davranış problemi geldiğinde ilk irdelediğimiz şey bu, hani bu türe özgü normal bir davranış sınıfında mı yoksa anormal bir davranış sınıfında mı onu ortaya koyabilmektir. Şimdi köpeğin hiçbir sağlık problemi olmadığı halde ev ortamında idrarını yapması aslında çok ciddi bir kaygı durumunu gösterir. Yani çocuklardaki alt ıslatmaya da yatak ıslatmaya biraz benzetir uzmanlar bu kaygı sürecini. Dolayısıyla burada bizim beni cezalandırıyor diye algıladığımız durumun altında yatan duygusal durum kaygıyken biz onu cezalandırdığımızda kafası çok daha karışık, kaygısı çok daha artıyor ve çok daha fazla hata yapmaya başlıyor diyebilirim. Aslında hata yapmıyor. Onun açısından bu duygusal süreçle bir mücadele yöntemi. Bizim açımızdan bir hata. Dolayısıyla olayı tamamen o ilk söylediğimiz gibi, eğer karşımızdaki bir köpekse onun penceresinden bakmamız gerekiyor. Bu canlı bize bağımlı bir canlı. Biz yemek vermezsek hayatta kalamıyor köpekler. Biz birçok özelliğini değiştirmişiz bu evrimsel süreçte. Atakurt'tan köpek oluşuna, köpek kendi isteğiyle de birçok özelliği bırakmış aslında. Dolayısıyla bizi cezalandırma gibi bir nedeni olması çok anlamsız ya da bizimle arasını bozmak istemesi çok anlamsız. Çünkü biz olmadan hayatta kalamaz. Onun bütün derdi aslında bizim onunla birlikte olmamız, onunla uyumlu bir hayat sürmemiz. Ve bu durumda karışık mesajları aldığı zaman çok kafaları karışıp hata yapmaya başlıyorlar.
Bu insanoğlu ya da insan kızı ne kadar aptal diye de düşünüyor olabilirler değil mi?
Yani tabii ki bilemiyoruz ama anlaşılamamak zordur diye tahmin ediyorum. Özellikle köpeklerin o yatıştırıcı vücut dili çünkü. Bu konuda araştırmalar var, çok ilginç. Ben de sunumlarımda hep gösteririm. Aynı yüz ifadesini, yani aynı yüz ifadesine sahip bir köpeği çocuğun yanına koyup fotoğrafını çektiğimizde ne kadar mutlu köpek diyoruz. O köpeği barınağa koyduğumuzda ne kadar üzgün köpek diyoruz. Aynı köpeği eve getirdiğimizde işte böyle çişini yaptığında, idrarını yaptığında eve suçunu biliyor, bak beni cezalandırmak için yapıyor, kasti olarak yapıyor diyoruz. Aynı yüz ifadesi. Yani biz genel olarak aslında köpeği değil, kontekste yani oradaki senaryoya odaklanıyoruz. Çocuk varsa mutlu bir olay, barınaksa üzgün olmalı. Ya da işte eğer bir hata varsa o zaman işte biliyor, ona rağmen işte kasti olarak yapıyor. Halbuki hepsindeki ifade aynı, karşı tarafı yumuşatmaya, tansiyonu düşürmeye ilişkin. Özellikle çocukla köpek yan yanayken bu yüz ifadesini çok sıklıkla gözlemliyoruz aslında. Bunun da nedenlerini anlatabilirim vaktimiz varsa.
Tabii biraz bahsedelim. Şimdi ben evinde ev hayvanı olarak kedi ve köpeğin dışında başka hayvanlar besleyenleri de gördüm. İşte yılandan kemirgeneye, kertenkeleden balığa kadar. Bunların bir kısmı tabii yüz ifadeleri olmayan hayvanlar olduğundan bir tür bir iletişimde olamıyoruz. Bir kısmını zaten hani bir tür süs eşyası gibi falan gözüküyor. Bir kavanozun içinde bir balık bir yerde falan. Dolayısıyla belki kediler ve köpekler üzerine odaklanmak en verimli tartışma konusu olabilir. Çok, çok birbirinden farklı iki hayvan türünden bahsediyoruz bir taraftan. İkisi de evimizde bizle birlikte yaşayabilen hayvanlar, kediler de köpekler de, ama onların en öne çıkan özellikleri ve bizim kedimizi ya da köpeğimizi daha iyi anlayabilmemiz için nasıl bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini biraz anlatır mısınız?
Tabii ki, çok doğru söylediniz. Hepsi birbirinden farklı, bizden farklı. Köpek bize daha çok benziyor. Biz de sosyal obligatız diyebiliriz. Yani sosyal ilişki olmadığı zaman, izole olduğumuz zaman mutsuz olan bir canlıyız. Köpekler de öyle. Bir de üstüne biraz önce bahsettiğim gibi insana bağımlı bir hayvan türü köpek. Yani insan olmadan hayatta kalamıyor. Biz ormana bırakalım, orada yaşasın ya da sokakta kendi başına yaşasın gibi bir anlayış yok. Köpek insanla bu 40 bin yıllık sosyal evrim sürecine bambaşka bir ilişki ve iletişim geliştirmiş. Dolayısıyla bence yaşadığımız en önemli sorun, en başta da belirtmeye çalıştım ama bizim hiç başka bir şey model almamamız gerekiyor köpek-insan ilişkisine odaklanıyorsak. Yani dönüp köpek sürülerine de bakmamamız gerekiyor. Kurtları da incelememiz gerekiyor. Aramızdaki ilişki dinamiği bambaşka. İlla bir şeye benzeteceksek bizim tutarlı, dengeli ebeveynler olmamız gerekiyor köpek ilişkimizde. Belli kurallarımızın olması gerekiyor. Rutinimizin belli olması, davranışlarımızın öngörülebilir olması gerekiyor. Ve de şu da çok önemli, biz sevgimizi farklı şekilde gösteriyoruz aslında köpeklerle. Biz insanlar olarak sarılmayı, öpüşmeyi çok seviyoruz sevgimizi gösterirken, ama bu tarz davranışlar köpek literatüründe kaygıya ilişkin davranışlardır. Ben bunu çok hani vurgulamayı, altını çizmeyi seviyorum. Özellikle kaygılı köpekler, kaygılandıkları zaman sahiplerinin yüzüne öpücük vermeye değil, kokusal mesaj almaya geliyorlar ve yüzdeki o koku bezleri, normalde köpekte olan koku bezlerini yalayarak orada biraz sekresyonu, salgıları arttırmaya çalışıyorlar. Ve biz karşılığında onları öptüğümüzde, sarıldığımızda yanlış mesajlar alıyorlar bizden. Dolayısıyla köpeğin gerçekten davranış modellerini, vücut dilini anlamak, algılamak çok önemli. Veya mesela gülme ifadesi köpeklerde stres ifadesidir, insanlarda mutluluk ifade eder. Bu nedenle antropomorfik yaklaşım deriz. İnsan merkezli bir yaklaşım değil, onun penceresinden bakarak gerçekten anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Kediler, köpeği çok uzattım, çok kısa kediler konusunda da bilgi vereyim. Kediler de hayatta kalabilmek için başkasına bağımlı olmayan canlılar. Yani zaten bir farenin, bir kuşun peşinde koştuğu için öyle bir sürüye ihtiyacı yok avlanmak için. Ve av, kedilerin en temel ihtiyacı. Dolayısıyla sosyaller ama sosyal obligat değiller ve bir kedinin mutlu olabilmesi için kontrolün tamamen kedide olması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani mamasına istediği zaman ulaşması gerekiyor. Kumuna istediği zaman gitmesi gerekiyor. İstiyorsa sahibiyle iletişim kurması gerekiyor. Hiçbir şeyin zorlama olmaması gerekiyor. Kontrolü onların ellerinden aldığımızda çok strese giriyorlar ve bocalıyorlar. Ve buna bağlı davranış problemleri sergilemeye başlıyorlar.
Evet, ve yani kediye köpek gibi, köpeğe kedi gibi davranmak da herhalde çok yapılabilecek kötü bir şey. Onlara bir kötülük aslında.
Çok bir hata, çok yanlış oldu. Kediler, biraz önce belirttiniz ya Güven Hocam, bu pandemi sürecinde örneğin köpekler inanılmaz mutlular. Çünkü sahipleri sürekli yanlarındaydı işte o kapanma sürecinde. Daha sonra işte bu işe dönüşlerle birlikte çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladılar. Çünkü köpeğin yalnız kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunu kendi kendine öğrenebilen, yalnızlıkla mücadele edebilen bir hayvan değil. Kedi ise tam tersi. Kedi ne kadar sosyal olursa olsun kendine özel zamanlara ihtiyaç duyan, kafa dinlemeye ihtiyaç duyan, dinlenmeye, saklanmaya ihtiyaç duyan bir hayvan. O da ev içinde sürekli olarak insana maruz kaldığı için ona bağlı problemler geliştirmeye başlıyor. Hiç dinlenme fırsatı bulamadığı için. Bir diğer davranış problemlerine yatkınlığını arttıran durum kediler için, avlanması için ona fırsat vermiyor. Şu anda davranışçılar şeyi tartışıyorlar. Kediler mama kabından beslenmeli mi? Çünkü beslenme fizyolojisine çok aykırı. Kedinin önce avlanması, sonra yemek yemesi gerekiyor ve pati kullanımı çok önemliyken. Biz tamamen o şeyi göz ardı etmişiz ve mama kabından beslemeye geçirmişiz. Evde çok, yani bu avlanma ihtiyaçlarının giderilmemesi sonucunda gerçekten kronik bir hüsran duygusu ve buna bağlı olarak mutsuzluk, kolay öfkelenme, tahammülsüzlük gibi duygular peş peşe birbirini takip ederek ortaya çıkıyor ve buna bağlı davranış problemleri gözlemliyoruz kedilerde.
Ben de tamamen bambaşka bir açıdan bir soru sormak istiyorum izninizle. Şimdi hiç aklımdan çıkmayan, senelerden beri giderek de öneminin arttığını düşündüğüm bir konu var. Bu insan hayvan ilişkilerini, özellikle de evcil ve evlerde bizimle, insanlarla birlikte yaşayan hayvanların ilişkisi açısından bakıldığında çok ciddi bir çevre, daha doğrusu şey sorunu var. Yani dünyanın gidişatı açısından çok önemli bir sorun çıkıyor. Geçen yılın sonlarında yapılan bir araştırmada School of Geosciences and Global Academy of Agriculture and Food Security diye bir üniversiteden araştırmadan çok çarpıcı bir araştırma çıktı ve yani bilim insanları bu köpekleri ve kedileri, ev hayvanlarını beslemek için 49 milyon hektar tarım alanı kullanılmasını gerekli. Onların yemi için ve yani 486 bin kilometre karelik bir alan yaratıyor ve bu da sera gazı olarak da küresel ısınmaya, küresel ısıtmaya ya da iklim bozulmasına yol açan da 106 milyon tonluk karbondioksit çıkışına yol açtığı ortaya çıkıyor ve bunun sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar. Bu olduğu gibi bir bilimsel, çok yeni ve ilk defa yapılan çok ayrıntılı bir araştırmada. Üstelik de bu kuru beslenme, kurum
besinleri. Kurum ama bu araştırmayı ben de okudum, evet.
Evet, yani bunun da üzerinde durmak lazım. Çünkü bu gidişle evde kedi, köpeklerle ve diğer hayvanlarla beraber bu dünyanın sonunu getirme ihtimalimiz de var. Ne diyorsunuz?
Evet, o araştırmayı ben de okudum. Çok gerçekten etkileyici ve düşündürücü sonuçlar bence de. Yani bu bir meselenin bir boyutu var. Bir de yine yeni araştırmalar, özellikle Avustralya'da yapılan araştırmalar şeyi de gösteriyor. Bir yandan insan hayatıyla vahşi hayat iç içe geçtiği için, o vahşi hayvanlarda da bir evcilleşme sürecinin başladığını söylüyor örneğin araştırmacılar. Ya yani dingolar, işte kurtlar yeniden bir evcilleşme sürecine mi giriyorlar? Zaten mevcut böyle bir durum varken dediğiniz gibi bir de öyle bir süreç başlamış durumda diyor bilim insanları. Oldukça düşündürücü.
Evet, yani ben de takıntı olarak nitelendirilebilir yıllardan beri konuşuyorum ama yani çok bu son araştırmayı gördüğümden bu yana büsbütün kaygı verici olduğu düşüncesindeyim de onun için sözünü ettim.
Yani o kadar tabii yurt dışında gelişmiş ülkelerde biraz daha köpeğe, kediye ya da herhangi bir pet hayvanına ulaşım zor ama özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bir de çok rahat bir ulaşım var. İstediğiniz hayvanı yani bir çanta seçer gibi hiçbir kritere tabi tutulmaksızın, ya eviniz sorgulanmıyor, kimliğiniz sorgulanmıyor, yaşam koşullarınız sorgulanmıyor. İstediğiniz sayıda, istediğiniz kadar pet hayvanı istediğiniz metrekaredeki evin içine sokabiliyorsunuz şu anda. Tabii özellikle sokak hayvanları probleminin de çok fazla olması bizim ülkemizde ayrı bir sıkıntı. Onların bu çok derin bir konu aslında. Üzerine çok düşünülmesi ve çok ciddi strateji üretilmesi gereken bir konu tüm dünyada, evet. Bence pet hayvanları.
Evet, yiyecek üreticileri, pet hayvanlar için yiyecek üreticileri, tabii biz çok dikkat ediyoruz, her şeyi yapıyoruz, gayet hassasız filan gibi her zamanki riyakarca şirketlerin dile getirdiği şeyleri söylüyorlar ama durumun bayağı ciddi olduğunu Scotland Herald gazetesinde çok yani ayrıntılı olmamakla beraber iyi bir haber çıkmıştı. Oradan ben de nakledeyim dedim.
Şimdi bir de konuyu daha da karmaşıklaştıran şöyle bir şey var gitme geliyor. Yani biz köpek diye işte sanki tek bir cins hayvan varmış gibi bir varsayımla hareket ediyoruz. Ama işte kurt köpeği var, bulldog var, labrador var, chihuahua var. Yani bin cins köpek var ve bunlar birbirlerinden çok farklı. Çok farklı davranış profilleri var, herhalde çok farklı psikolojileri var. Siz de mesela Yasemin Hanım ikinci doktoranızı kangal köpeklerinin nörofizyolojisi ve davranışları üzerine yapmıştınız. Bundan da acaba biraz bahsetsek mi? Kangallar çok bence nevi şahsına münhasır ve çok yani benim çok sevdiğim en azından bir köpek cinsi. Ne çalışmıştınız, ne bulmuştunuz?
Biz kangal yavrularıyla çalıştık aslında. Kangallar benim için de çok özeldi, çok değerli bir köpek ırkı ve biliyorsunuz çok önemli görevlerdeler. Böyle Afrika'da özellikle çita koruma programında kangallar aktif rol oynuyorlar. Ve bunu yapabilen ender köpek ırklarından. Sürü koruma özellikleri çok ön planda, çok zekiler. Biz kangal yavrularının büyüme sürecinde hem şeyi izledik, davranış gelişimlerini izledik. Köpek yavrularında çünkü belli gelişim süreçleri var. Bütün yavrularda var gerçi, işte doğumdan sonra ayağa kalkana kadar ya da duyu organları tamamen fonksiyonel hale gelene kadarki süreç, geçiş dönemi ve sosyalizasyon dönemi gibi süreçler. Bunlar işte kangallarda tam olarak ne zaman şekilleniyor? Çünkü o dönemleri bilirsek eğer çok daha sağlıklı yavru yetiştirme, geliştirme, eğitim programları geliştirebiliriz diye düşündük aslında. Şimdi o benim doktora çalışmamın devamı da gelecek. Güzel bir proje gelecek, yine Kangal'da yapacağız umuyorum. Ve de karakterlerine, mizaç özellikle biraz önce belirttiğiniz gibi karakter yatkınlıklarını ölçmeye çalıştık. Çekingenlik, cesaret ekseninde ağırlıklı olarak nerede yer alıyorlar, ona baktık. çok keyifli bir çalışmaydı. Keyif alarak sürdürmüştüm aslında bu çalışmayı.
Evet, bence bu çok güzel bir program oldu. Artık son dakikalarına geldik. Belki hani bitirmek için size söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa Yasemin Hanım, biz yine sözü size bırakalım.
Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Benim açımdan da çok keyifliydi. Benim ev hayvanlarıyla ilgili söylemek istediğim şu. Evimize farklı bir türden bir partner almak istiyorsak eğer, mutlaka öncelikle bir kendi hayat rutinimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. İkincisi de alacağımız türün, bu kuş da olsa, biraz önce söylediğiniz gibi balık da olsa, kedi köpek de olsa, ihtiyaçlarını, türe özgü davranışlarını bilmek ve iletişim dilini mümkün olduğunca anlamak, yani önden bir teorik hazırlık yapmak gerekiyor aslında. Kulaktan dolma bilgilerle, işte köpek kuyruk sallıyorsa mutludur gibi. Hayır, değildir. Köpek uyarıldığı zaman kuyruk sallar, bu pozitif veya negatif duygusal durumu işaret edebilir örneğin. Ya da işte kuşların işte kafeste olması ve arada gidip konuşmamız onlar için asla yeterli değildir. Onların da fiziksel egzersiz ihtiyaçları var, sosyal ihtiyaçları var. Çok sosyal hayvanlar, sürekli doğada yem arayan hayvanlar, keşif davranışlarının pekiştirilmesi gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor mutlu edebilmemiz için. Böylelikle gerçekten iki tarafın da mutlu olmasıyla, zaten her iki tarafın da refahının artmasıyla bu sokağa düşme olaylarını da engellemiş oluruz diye düşünüyorum. Ya da işte evden atılma vakalarını, hayvanımızdan vazgeçme olaylarını engellemiş oluruz. Çünkü bir hayvandan vazgeçmenin en önemli nedeni, en başta gelen nedeni davranış problemleri. Ve bu davranış problemleri aslında türe özgü normal davranışlar birçoğu. Bunları önden bilirsek eğer daha farklı bir süreç yaşanır diye düşünüyorum.
Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Yasemin Salgırlı Demirbaş'tı. Böylece Hayvanlar İnsanlar serisine bir nokta koyduk demeyeyim, noktalı virgül koyduk. Bahsetmediğimiz hayvan türleri var. Özellikle deniz canlılarından bahsetmedik. Mesela ahtapotlar ve mürekkep balıkları üzerine çok ilginç çalışmalar oluyor son zamanlarda. Bunlara yönelik bir iki programlık bir başka seriyi daha ileride yapacağız. Ama bir aksilik olmazsa gelecek haftadan itibaren Açık Bilinç'te bir uyku ve rüyalar serisine, uyku ve rüyaların fizyolojisi, nörobilimi, felsefi problemlerini ele aldığımız yeni bir seriye başlıyor olacağız. Yasemin Hanım, yeniden çok teşekkürler.
Çok teşekkürler Yasemin Hanım.
Çok sağ olun davetiniz için. Teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bu şekilde de Açık Gazete programını bugünlük kapatmış oluyoruz. Lütfen tekrar maske, mesafe, musluk diye adlandırdığımız el yıkama tedbirlerini ve bir de kapalı mekanların havalandırılmasını lütfen ihmal etmeyin. Maske zaten başkaları için özellikle daha önem taşıyor. Başkalarına duyulan sevgi ve saygı için. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.